Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz Fıkıh Saati'nde. Sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor, hocamızın kıymetli bilgilerini, cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Başlamadan hemen önce WhatsApp numaramızı sizlerle paylaşmak isterim. Bizlere sorularınızı gönderebilir ve bu vesileyle hocamıza biz de sorularınızı sormuş ve cevaplamış oluruz. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp, Bip ve Telegram adreslerimize sorularınızı gönderebilirsiniz diyerek başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah.
Çok şükür, iyi. Sizler de iyisiniz.
Çok şükür hocam, sizleri gördük, daha iyi olduk.
Allah
razı olsun hocam.
Allah iyisin inşallah.
Amin hocam, Allah razı olsun.
Amin.
Hocam biraz daha böyle sosyal hayatla alakalı birkaç sorumuz var. Onlarla başlamak istiyorum müsaadenizle. Selamlaşma bizim kültürümüzde ve dinimizde çok önemli bir yere sahip bir davranışımız, davranış şeklimiz diyelim. Selamlaşmanın hükmü nedir ve nasıl yapılmalıdır hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten selamlaşmak, selam vermek, selam almak dinimizde fevkalade önemli. Tabii bunun herhangi bir şeyin dinimizde önemli olup olmadığı, zorunlu olup olmadığı biz nereden anlarız? Ya Kur'an-ı Kerim'de vardır o. Veya Peygamber Efendimiz'in sünnetinde, ki o sünnet deyince sözü, fiili, takriri anlaşılıyor. Yani uygulaması onda vardır.
Evet.
Ya da İslam'ın genel anlamdaki o tavsiye ettiği iyilikler veya men ettiği kötülükler içerisinden birisidir. Şimdi selamlaşma ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bu kelime geçer. Mesela ve tahiyyetun fiha selam. Onların selamlaşmaları selam şeklindedir anlamında. Ayet. Peygamber Efendimiz'in hadisleri bu konuda daha net. Efendim, ve biz peygambere salavat getirirken selam da getiririz. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah deriz. Salat ve selam sana olsun. Peygamberimizin bu konuda iki hadisi öne çıkıyor. Birisi, iman etmedikçe cennete giremezsiniz.
Evet.
Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onu çok yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Nedir o? Selamlaşmayı yayın.
İşin başı selamlaşma.
Selamlaşma. Yani selamlaşırsanız karşılıklı birbirinizi seversiniz. Ve birbirinizi sevmeniz sizin imanınızın alametidir. Ve cennete de ancak imanla girilir.
Evet.
Bu. Bir başka hadiste tanıdığın tanımadığın herkese selam ver.
Evet.
Ha şimdi bu peygamberimizin emir şeklindeki tavsiyeleri, emir sigasıyla gelmiş olan İkinci hadis öyle. Emir sigası ama tavsiyedir bu. Tavsiyelerinden selamlaşmanın sünnet olduğu sonucuna varıyor İslam uleması. Selamlaşmanın sünnet olduğuna vardığı şey yapıyor. Tabi burada bir selam verme var, bir de selam alma var. Şimdi şey şudur ölçü. Selamı alan, selamı verenin bir adım ilerisine gitmez. Nasıl? Selamun aleyküm, esselamu aleyküm dedi. Selam veren. Alan ve aleykümüsselam ve rahmetullah diyecek. Selamı veren kişi esselamu aleyküm ve rahmetullah derse alan da ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuh diyecek. Adaptan. Bu bir. İki, selam vermek sünnettir, almak farzdır.
Vermek sünnet, almak farz.
Almak farzdır. Ama selam verme, sünnet olan selam vermenin sevabı farz olan selam almanın sevabından fazladır. Genel ilke olarak biliyorsunuz, dinimizde farz olan ibadetlerin sevabı nafilelerden daha fazladır. Bunun birkaç tane istinsası var. Birisi de selamdır. Çünkü selamı vermek sünnet olduğu halde selamdan alacağın sevap 9. Hani öyle diyoruz ya. Farz olan almadan alacağın sevap 1'dir.
Çünkü işi başlatan selamı veren.
Verendir ha. Şimdi bir de selam vermede ulemamızın dikkat çektiği, efendim adab olarak söylediği bazı şeyler var. Nedir o? Küçükler büyüklere selam verir. Ayakta olan oturana selam verir. Yürüyen oturana selam verir. Tek başına olan gruba selam verir. Yani bu selam adabındandır. Bir de biz de şöyle bir anlayış var. Selam sadece girildiğinde verilir bir topluma.
Böyle bir anlayış var.
Böyle bir anlayış var. Mesela işte bu odaya girdik. Orada selam veririz, tamam. Ama çıkarken selam verme adetimiz fazla yok. Aslında ayrılırken de selam vermek lazım. Yani hem girerken hem çıkarken. Hem karşılaştığımızda hem ayrılırken. Bu ikisi de tavsiye ediliyor.
Eyvallah.
Şimdi bu şey, bir de şu var. Hangi durumlarda selam verilmez?
Evet.
Bu selamı biraz uzattık ama.
Estağfurullah.
Bu gerçekten çok önemli. En çok ihmal ettiğimiz sünnetlerden ve çok kolay sevap kazanacağımız amellerden biri bu selam. Ya tanıdığına tanımadığına selam ver diyor ya peygamber.
Evet.
Tanıdığına tanımadığına selam ver.
Ve bir güven vermiş oluyor ya, değil
tabii
mi hocam?
O selamda o var. Karşı tarafa güven veriyorsun, dua ediyorsun. Dostluğunu ona ifa etmiş oluyorsun. Ya çok güzel, kolay bir şey. Ya şimdi dolayısıyla bunu yaygınlaşmak, ki peygamberimiz efşus selam diyor. Selamı yayın aranızda. Şimdi ama maalesef bunu çok ihmal ettik. İhmal ediyoruz. Yani bazı insanlar verdiğin selamı almıyor. Varsın almasınlar.
Ne yapmak lazım hocam? Selam yaymak için.
Gördüğüne selam vereceksin. Alma, alırsa zaten tamam, problem yok. Almazsa aleyküm selamsa sana
İçinden
geri dönecek
diyeceksin.
Hatta o kadar çok üzerinde duruluyor ki eve girdin. Kimse yok evde, selam vereceksin.
Eyvallah.
Orada melekler alır o selamı. Eve girdik, eşimiz karşılıyor, selam vereceksin. Çocuklarımıza selam vereceksin. Yani biz gençliğimizde babamıza selam vermeyi ayıp zannederdik.
Allah Allah.
Maalesef öyle bir yetişme tarzımız olmuş. Niye? O sanki kendinde bir üstünlük, büyüklük görme gibi böyle algılanmış. Halbuki tam tersi. Babamıza da selam vereceğiz, annemize de, eşimize de, çocuğumuza da. Herkese selam vereceğiz.
Eyvallah.
Yani selam ve bir de şu var. Selamun aleyküm şeklinde ve esselamu aleyküm şeklinde. Hani her türlü iyi dilek iyidir. Hayırlı günler. Yani günaydın. Bunlar da söylenebilir. O da iyi dilektir. Ama Müslümanlar arasında selamun aleyküm bir paroladır bir bakıma. Çünkü sadece Müslümanlar selamun aleyküm der.
Evet.
Mesela bir yurt dışına, bir gayrimüslim ülkeye gittiğin zaman, Avrupa'ya, Amerika'ya, şuna buna. Birisi sana selam veriyorsa bil ki o Müslümandır.
Eyvallah.
Burada, onun için de cennette onların selamlaşmaları selam şeklindedir.
Evet.
Yani bu selam doğrusu yaygınlaştırmamız gereken, efendim, ihmal etmememiz gereken, hem sevap almamıza vesile, hem Müslümanlar arasındaki dostluğu, sevgiyi, muhabbeti artırıcı bir şey.
Eyvallah. Günün sözü hocam, selamlaşma Müslümanlar arasında paroladır.
Öyle.
Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. Kul hakkı yemenin hükmü nedir? Kul hakkı nasıl ödenir?
Bu da fevkalade önemli bir şey.
Evet.
Bu sorunun cevabına da yine Peygamber Efendimiz'den bir hadisle bir başlayalım. Şimdi gerçi bu hadisi çok insan bilir.
Evet.
Çok önemli olduğu için. Hocalarımız, vaizlerimiz de bunları anlatır çok. Biz de gerek ekranda gerek radyolarda sık sık bundan bahsettiğimiz olmuştur. Şimdi Peygamber Efendimiz bir gün soruyor şeye, ashabına. Müflis kimdir diyor.
İflas eden kimdir?
Diyorlar ki malı mülkü olmayan, varlığı borcunu karşılamayan kişidir. Doğru diyor, o müflistir. Ama asıl müflis kim biliyor musunuz? Asıl müflis o ki dünyadayken birinin malını yemiş. Birisini incitmiş, birisine hakaret etmiş, birisinin canına zarar vermiş, bir başkasının ırzına zarar vermiş. Bir sürü kul hakkıyla gelmiş öteki dünyaya. Orada hesaplaşma oluyor. Hesaplaşma olurken hak sahipleri hak yiyen kişiden haklarını istiyorlar.
Evet.
Tabii o alemde borç ödeme parayla pulla olmuyor. Ne diyor ayet-i kerime? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلُونَ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ değil mi?
Eyvallah.
O gün ne evlat ne de mal fayda vermez. O temiz bir kalple gelmek hariç. Ya şimdi o gün öyle mal, para, evlat fayda etmiyor. O zaman borçlar neyle ödeniyor? Amellerle ödeniyor. Ve o hakkı yenilenler, hak yiyenden haklarını, onun orucu, hadiste zaten başlarda diyordu, orayı atladım ben. Orucuyla, namazıyla, zekatıyla gelir. Evet. Yani onları yapmış dünyada. Ama şuna buna da haksızlık etmiş, hak yemiş. Ha, orada alacaklılar alacaklarını ister. Ve o boşluğun, yani hak yiyen kişinin amelleri, kıldığı namazın sevabı, orucun sevabı, haccın sevabı, zekatın sevabı alacaklara dağıtılır. Verilir. Ama öyle bir hal olur ki ameller yetmez. Hala borç devam eder.
Allah Allah.
O zaman da o hakkı yenenlerin günahları alınır. O
kul hakkı yene
kul eklenir. Hakkı yenin omuzuna yüklenir. Allah asıl Allah müflis budur diyor. Şimdi bundan daha güzel, bu kul hakkı yemenin kötülüğünü anlatan bir şey yok.
Eyvallah.
Bir de başka bir şey var. Birisi geliyor diyor Peygamberimiz, Allah'ım Allah'ım diyor. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, yaptığı haram. Haram nedir? İşte haramın içerisinde bir de şey var, kul hakkı. Şimdi kul hakkı bu kadar önemli bir şey. Peki bu nasıl ödenir? Şimdi kul hakkı aynı zamanda Allah'ın yasakladığı bir şey değil mi, kul hakkı yemek?
Evet.
Şimdi bu şeylerde bir kimse kul hakkı yediği zaman bir, kula zarar veriyor. İki, Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmış oluyor. Aslında bizim usulde şeyler üçe ayrılır, haklar. Hukukullah, hukuk-ı ibad, el hukukul müştereke. Yani Allah hakkı, kul hakkı ve ortak haklar. Şimdi aslında kul hakkı deyince yani bu kul hakkına giriyor sadece gibi, ama öbür taraftan Allah'ın yasak ettiği bir şey yaptığı için Allah küfretmeyi yasak etmiş. Efendim şunu yasak etmiş, bunu yasak etmiş. Ha, bunları yapmak da günah gerektirir. Peki kul hakkından kurtulmak için ne yapacağız? Bir, eğer bu hak maddi bir haksa, hak sahibine o borcumuzu ödeyeceğiz.
Eyvallah.
Ve bu çok mesele oluyor maalesef. Yani ticarette oluyor, komşulukta oluyor vesaire. İki, komşuya zarar verici, rahatsız edici veya bir başka Müslümana, onun onuruna dokunucu, bu dövmek olabilir, sövmek olabilir, azarlamak olabilir, hakaret etmek olabilir, yalancı şahitlik olabilir, olabilir. Ha, bu durumda maddi şeyi yaptıktan sonra en azından karşı taraftan helallik dilemeli.
Eyvallah.
Helallik dilemeli ve bir de Allah'tan af dilemeli. Tövbe istiğfar etmeli. Bu şekliyle inşallah ödenmiş olur.
Evet. Hocam hakikaten buyurduğunuz gibi bu kul hakkı çok hassas bir mevzu ki trafikte dahi sol şeritten değil de sağ şeritten
kaynak yapmak,
kaynak yapmak, emniyet şeridini kullanarak gitmek bile
çok, yani toplum içerisinde tabii insanlar ne kadar çok birbirleriyle irtibatlı olurlarsa o kadar çok kul hakkı olur veya olmaz. Mesela trafik İstanbul'da bir felaket.
Eyvallah.
Ve çok dediğiniz gibi en sağdan gelip tam böyle şey yapacağı zaman en sola araya giren, arkadakileri bekleten. Ya acele iş olabilir. Ya arkada bekleyenlerin de acele iş olabilir.
Eyvallah.
Yani herkes kendi şeridinde gitse. Olmayacak. Bu keşmekeş olmayacak.
Olmayacak. Hocam bir ifade kullandınız az evvel. Hemen aklıma geldi, onu da sormak isterim. Helalleşme dediniz. Birisiyle helalleşeceğiz. Hakkını yemişiz. İşte borcumuzu vereceğiz veya ona zulmetmişiz, helalleşeceğiz. Bu helalleşme adabı nasıl olmalı hocam?
Ya şimdi tabii burada şu denebilir, şu sorularda sık gelir. Efendim ben birisinin hakkına girdim. O bilmiyor. Ben bunu söylediğim zaman ona bana olan düşmanlığı artacak.
Evet.
Ben söylemeli miyim, söylememeliyim? Mesela bu soru gelir bize. Şimdi
helalleşiyorum ama çaktırmadan helalleşebilir miyim?
Yani yani biraz şey. Böyle olması uygundur bence. Yani sen daha önce onun haberi olmadan, onun hakkını tecavüz eden bir şekilde bir yanlışlık yapmışsın. Eğer şimdi sen ona, ya ben sana şöyle yapmıştım, senin haberin yok, hakkını helal et dediğim zaman, o şimdiden sonra sana düşman olacak, şimdiye kadar değilken bile. Böyle durumlarda genel bir helallaşma olabilir belki. Ama öyle değil de eğer, ya ben senin işte malına zarar vermiştim, bak şu onun karşılığı, buyur hakkını helal et. Yani eğer mali bir haksa, o malı ödeyerek, tazmin ederek helallaşma. İşte onur kırıcı bir şeyse ve karşı tarafı onun tekrarlanması üzmeyecekse, belki söyleyerek. Ama üzecek şeyi sormadan genel anlamda ya oturduk kalktık yedik içtik birbirimize hakkımız oldu. Belki gıyaben üzdüğümüz oldu ne olur hakkını helal et dedik. O da helal olsun dedi. İnşallah Allah bunu kabul eder.
İnşallah. Allah razı olsun hocam. Yemek yeme ile alakalı bir sorumuz var hocam. Şimdi bizim kültürümüzde Peygamber Efendimizin tavsiyeleri de hep sağ elle yemek yeme hususunda. Sol elle yemek yemede sakınca var mı peki hocam?
Şimdi biliyorsunuz sağ elle yemek sünnettir.
Evet.
Daha doğrusu Peygamber Efendimiz genelde yani bazı şeyler hariç sağ kullanmış. Hı hı. Sağ eli kullanmış. Bazı şeyler deyince tuvalete girerken sol ayakla girme adaptandır. Hı hı. Efendim ama tuvaletten çıkarken sağ ayakla örnek olarak veriyorum. Hazreti Ayşe'nin bu konuda bir hadisi var. Peygamberimiz diyor hep sağı tavsiye ederdi, sağı uygulardı.
Evet.
Hatta diyor ayakkabı giyerken ve saçını tararken bile. El eymene fel eymen hatta teraccül ve tenaul.
Evet.
Sağ ve sağ. Ona dikkat çekiyor. Hı hı. Saçı tararken ve ayakkabı giyerken bile. Ki yemek yeme de bu Allah'ın nimeti ve bizim vücudumuzun ihtiyacını karşılayan bir şey. Sağ elle yemek sünnettir. Hı hı. Sünnettir. Ve maalesef ülkemizde belli bir zamandan sonra biraz batı özentisiyle sol elle yemek adab-ı muaşeretmiş gibi kültürümüze sokulmaya çalışıldı. Ve bayağı da etkili oldu.
Evet.
Bayağı da etkili oldu.
Restoranlarda çatal bıçağın dizilişi ona göre ayarlanmaya başladı.
Ona göre ayarlıyorlar efendim. Hı-hı. Ve yemek yerken bazıları bakıyorsun işte sağla kesiyor ondan sonra çatalı ondan sonra sol eline alıyor. Ve bunlar da mesela gördüğümüz oluyor. Hı-hı. Bu sünnete aykırı bu.
Eyvallah.
Sünnete aykırı. Yani bu bizim peygamber basit gibi görünen ama önemli olan şeyler bunlar. Ve maalesef bir dönemde İslami olan her şey yok edilmeye çalışılmış.
Evet.
Batılılaşma şeyiyle işte bu onlardan birisi. Hı hı. Selam verme tarzı onlardan birisi. Şimdi sünnet olduğuna göre bu sağ elle yemek, sol elle yemek de mekruh olur.
Evet.
Mekruh olur. Yani haramdır diyemeyiz. Ama mekruh olur. İslami adab sağ eli kullanmayı. Hı hı. Sadece yemek yerken değil. Mesela efendim evden dışarı çıkarken, arabaya binerken sağla başlamak, sağ ayakla atmak. Hı hı. Demin söyledim işte lavabodan çıkarken sağla çıkmak. Bir eve girerken, camiye girerken sağla girmek. Pantolonumuzu giyerken önce sağ paça. Yani bu kadar itina edenler var. Bunlar da iyi bir şeydir.
Eyvallah. Allah
razı ama olsun. Tabii o sünneti terk etme yemeğiyle ilgili daha çok. Yemek yemekle ilgili.
Sol elle
yani yemek.
Yemek. Yani sağ elle yemek, sol elle yememek.
O sünneti terk etmek.
Sünneti terk etmek olur. Eyvallah. Hocam temizlikle alakalı birkaç sorumuz var. Müsaadenizle onlarla devam etmek isterim. Kurumuş necasetin elbiseye değmesiyle elbise kirlenmiş olur mu?
Olmaz. Çünkü o orada iz bırakmaz. Hı hı. Rengi, kokusu veya bir şeyi ona girmez. Onun zararı olmaz.
Evet. Necaset elbisede kurursa?
Ha, o zaman o engeldir tabii çünkü burada gerçi o üzerindeki giysi mesela ne yapıyor şimdi bizim elbiselerimiz nedir? Pamuktandır, yündendir veya sentetiktir ve şeyi emer.
Pisliği emer.
Yani üzerine dokunan şeyi emer. Hı-hı. Emdiğine göre o kurusa bile kendisi gitse bile şey alttaki o emdiği şey kalır. Onun için o engeldir yıkanması lazım.
Yıkanması lazım peki. Elbiseye bulaşan bebek kusumu namaza engel olur mu?
Şimdi şöyle bir kural var. Abdest bozucu olan veya gusül gerektirici olan şeyler pistir. Hı hı. Yani abdest bozucu olan, vücuttan çıkıp da abdesti bozan veya gusül gerektiren şeyler pistir. Bu ister kan olsun, ister idrar olsun, ister dışkı olsun. İster meni olsun, ister mezi olsun, ister vedi olsun.
Evet.
Bunlar abdest gerektiriyor bunlar vücuttan çıktığı zaman. Meni çıktığı zaman gusül gerekiyor. Ve bir daha kusmuk. O da abdest bozuyor. Ağız dolusu kustuğu zaman bir kimse abdesti bozuluyor.
Evet.
Şimdi bu abdest bozucu olan şeyler aynı zamanda necistir. Yani pistir. Dolayısıyla nasıl ki idrarda, dışkıda katı olanın dışkıyla ilgili mesela 3 gram kadarı.
Hı hı.
Veya sıvıda işte avuç içi kadar, dirhem kadarı. Namaza mani ise aynı şekilde kusmuğun da o kadarı namaza manidir. Bu kusmuk ister yetişkin insan kusmuğu olsun, ister bebek kusmuğu olsun fark etmez.
Evet.
Yani anne sütü emen,
hı hı,
bebeğin de kusmuğu Hanefi mezhebine göre necistir.
Necistir.
Necistir. Ve dolayısıyla da yıkanması gerekir.
Ve namazı engeldir.
Evet.
Hı hı. Şimdi az önce bir ifade kullandınız hocam. Abdesti bozan şeyler necistir. Kusmak da abdesti bozar dediniz. Sorularımızın arasında o da vardı.
Hı.
Onu biraz açabilir miyiz? Yani kusmanın ne kadar abdesti bozar?
Ağız dolusu kusma abdesti bozuyor.
Hı.
Ağız dolusu kusma. Daha azı bozmuyor. Ama ağız dolusunun ölçüsü nedir? O genelde şöyle tanımlanır.
Hı hı.
Geldiği zaman eğer zapt edemiyorsan, yani kusmuk geldiği zaman tutamıyorsan,
evet,
dışarıya çıkarmak zorunda kalıyorsan bu ağız dolusu demektir.
Evet.
Ya yalnız şunu soralım, söyleyelim. Ağız dolusu olmayan kusmuk abdesti bozmuyor ama ağız dolusu olmasa bile kusmuk necis oluyor. Yani o efendim ağız dolusu olmayan nasıl olsa bozmuyormuş.
Demek o da necis değildir.
O da necis değildir şeklinde bir düşünce yanlış.
Eyvah.
Yani nitekim bebek kusmuğu. Yani şimdi yani bu necis olma bakımından az olsun çok olsun fark etmiyor.
Hı hı.
Ama abdest bozma açısından ağız dolusu olursa bozuyor, daha az olursa bozmuyor.
Bozmuyor. Peki hocam. Misvakla alakalı bir sorumuz var. Misvak da Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ve kendisinin de kullandığı bir temizlik aracı diyelim. Misvak kullanmanın hükmü nedir? Günümüzde misvak yerine biz diş fırçası kullanıyoruz. Bu buna eş değer midir hocam?
Evet. Şimdi sünnettir misvak.
Misvak kullanmak sünnettir.
Onu Peygamber Efendimiz, hatta güçlü bir sünnettir.
Hı hı.
Peygamber Efendimizin şöyle hadisi var. Eğer ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim, her namaz vaktinde, her namaz için daha doğrusu, dişlerini misvaklemesini emrederdim.
Eyvallah.
Şimdi misvak sürtme aleti demek. Misvak sürtme aleti.
Hı hı.
O bizim misvak dediğimiz o özel bir ağacın dalı veya kökü. O aslında arek ve erak ağacı denilen bir ağaç o. Fakat o lifli bir ağaç. Dolayısıyla o günkü şartlarda dişlerin temizliğinde en etkili bu. Ve ayrıca o ağacın bir salgısı varmış.
Hı hı.
O da dişler için faydalıymış. Şimdi burada ağız sağlığına önem veriyor. Diş sağlığına önem veriyor. Ve ağız sağlığının, diş sağlığının en önemli yöntemi dişleri temiz tutmak.
Eyvallah.
Ha, Peygamber Efendimiz bu temiz tutmayı misvak ile emretti. Ve şunu bile tartışmış İslam alimleri. Acaba misvak namazın mı sünnetidir, abdestin mi sünnetidir? Mesela Şafiiler daha çok namazın sünnetidir. Fakat
evet,
bazı uygulamaları görüyoruz. Bazı vatandaşların mesela şurada misvak taşıyor. Yani şurada değil tabii, radyoda görünmüyor.
Evet. Gömleğinin cebinde.
Gömleğinin cebinde veya ceketinin üst cebinde misvak taşıyor. Abdest alacak, efendim çıkarıyor onu, bir defa sürtüyor, geri koyuyor. Ya bu dostlar alışverişten görsünden öte geçmez bu. Veya namaza duracak Şafii kardeşimiz. Ve tekbir almadığını çıkarıyor, bir defa sürtüyor, kaldırıyor. Şimdi bu değildir sünnet olan. Böyle yapmak da sünnet yerine gelmez. Yani şimdi bir şey, her şeyin bir hikmeti var, o hikmet gerçekleştirilmeli. Misvak kullanmanın hikmeti ne? Dişleri temiz tutmak. Dolayısıyla temizleyecek şekilde misvakı kullanmak lazım. Hatta şöyle bir şey duymuştum. Bir ülkede abdest alınan mahalde misvaklar duruyormuş. Orada abdest alan onu ağzına bir defa şey yapıp koyuyormuş diye duymuştum. Yani gerçekten var mı? Varsa böyle bir şey ne kadar yanlış bir anlayış. Ha, şimdi misvak sünnettir. Misvak sünnettir. Hı hı. İşte dolayısıyla abdest olsun, şey de olsun, dişimizi fırçalamamız o sünneti yerine getirme olur. Peki fırça sünnet şey yerine geçer mi?
Misvak yerine geçer mi?
Demin de söyledim. Burada misvaklemenin şeyi, hikmeti dişi temiz tutmaktır.
Evet.
Dişi nasıl temizleyebilirsin o misvak yerine geçer. Zaten demin de söyledim ya. Şimdi o bizim misvak dediğimiz o şey dal, ağaç dalı veya ağaç kökü. Misvak o kul alettir. Misvak aletidir o. Misvak.
Eylemin adı misvak.
Eylemin adı değil. O eylemde kullanılan şey
misvak.
Misvaktır aslında. Eylem sivaktır, sürtmek.
Sivak.
Ama dediğim gibi o zaman bunun uygulaması o şeyle olduğu için bu denmiş. Dolayısıyla bugün diş fırçaları, diş macunları, diş temizliği açısından misvak yerine geçer inşallah.
Geçer.
Ha şunu diyenler çıkabilir. Efendim o fırçalar daha şey rahatsız edici diş minelerini kaldırıyor. Misvakın yerini tutmuyor. O ayrı bir konu.
O biraz da tıbbi bir mesele.
Tıbbi bir mesele. Ya tercih edilir. O eden eder. O ayrı.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şey. Allah razı olsun. Gönlünüze evet. Sağlık.
Sağ ol.
Bugün selamlaşmayla birlikte başladık. Sosyal hayatla alakalı birkaç meseleyi ve temizlikle alakalı birçok meseleyi konuşmuş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Bir şey değil. Sağ olun.
Sizler de çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Sizlerden gelen soruları hocamıza sorduk. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturduk. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.